Ustan ve Ben, Elif Şafak, 34. Ayrım. İstanbul'da kalan kalfalar başlarda sık sık yazıyorlardı ustalarına. Giderek seyrekleşti mektuplar. Bunu kendilerine bile itiraf edememişlerdi ama tedirgindiler. Her defasında yıkacakları kulübede oturanları önceden uyarıyor, onlara eşyalarını taşımak için zaman tanıyorlardı. Fark etmiyordu. Yıkım vakti geldiğinde hep aynı keder dolu anlar yaşanıyordu. Kimse çıkmaya razı değildi. Aile fertleri bir yandan gözyaşı döküp bir yandan söverek 3-5 parça eşyalarını, tabak, çanak, lamba, hasır, beşik, kilim, kafeste bir kuş taşıyorlardı. Kalfalar her seferinde buna tanık oluyor, vicdan azabı çekiyorlardı. Cihan zihnini dağıtmak için bazen bir başka kalfayla, genellikle de tek başına, mahallede dolaşmayı huy edinmişti. Böyle bir gün, Nikola ile ikisi boşaltılmış imalathanelerin olduğu bir sokaktan geçiyorlardı. İki çocuğa denk geldiler. Suratlarına haylaz bir hava veren, çilleri ve gri yeşil gözleriyle bir kız ve bir oğlan. Aralarındaki benzerliğe bakılırsa abla kardeştiler. Saçları kısacık kesilmişti. Bite karşı tedbirdi muhtemelen. Her ikisinde ayakları çıplaktı. ''Çocuklar, ne işiniz var böyle bir başınıza?'' dedi Cihan. ''Eviniz nerede?'' Kız sokağın sonundaki barakayı gösterdi. Nikola ile Cihan suçlu suçlu bakıştılar. Ertesi sabah yıkacakları yerlerden biriydi bu. Oğlan Cihan'ın eline yapışarak çekmeye başladı. Gömleğinin geniş, eprimiş yenlerinin içinden incecik bilekleri görünüyordu. Cihan çocuğun onları evlerine götürmek istediğini anladı. ''Hayır, gelemeyiz.'' Ufaklıklar ısrarcıydı. Oğlan gözleriyle yalvarırken kız da Nikola'yı çekiştiriyordu. Nihayetinde Sinan'ın kalfaları daha fazla karşı koyamadı. Çocukların yuva bildikleri izbeye adım attıkları an küf, yağ ve çürük kokusu çarptı burunlarına. İlk odada hasta bir adam yatıyordu. Tepeden tırnağa örtülü bir kadın ona refakat ediyordu. Kadın onları görür görmez aceleyle çıktı. ''Babamla anam'' dedi kız. Çocuğun sesini işitince hasta başını onlara doğru çevirdi. Cihan'a bakan gözlerinde acı vardı. Ağzından sadece bir fısıltı çıktı. Kız boynunu eğerek dinledi, başını salladı. ''Sen Azrail misin?'' diye soruyor dedi Cihan'a. Cihan titredi. İçinden bir ses orayı terk etmesini söyledi. Ama bunu yapmak yerine adama acil şifalar dileyerek çocukların peşi sıra evin derinliklerine doğru ilerledi. Nikola da onu izledi. İkinci odada aynı beşikte uyuyan ikiz bebekler gördüler. Pencereden bir dilim güneş vuruyordu üzerlerine. Bebeklerden birinin dudağı doğuştan yarıktı. Asla birbirlerine benzemeyecek ikizlerdi onlar. Çocuklar Nikola ile Cihan'ı çekiştirmeye devam etti. Alçak tavanlı loş bir sofadan geçerek arka bahçeye çıktılar. Ayasofya'ya ne kadar yakın olduklarını görünce şaşırıp kaldılar. Bir tarafta boş bir tavuk kümesi duruyordu. O paslı kokuşmuş haliyle herhangi bir canlıyı barındırmış olacağını insan düşünemiyordu. Buyduruk bir tahta kapının ardında helaniyetine kullanılan bir çukur vardı. Onun yanında alacalı bir anne kedi 5 yavrusuyla bir sepete uzanmıştı. Kız yavrulardan birini ensesinden yakaladı ve Cihan'a uzattı. ''Al bunu.'' ''Yok, olmaz. Senin.'' diye ısrar etti kız. Cihan da aynı derecede kararlıydı. ''Yok, istemiyorum.'' Çocuğun yüzü bir anda çöktü. ''Burada kalırsa ölecek, evimiz yıkılacak.'' Ablasının sıkıntısını gören oğlan yavru kediyi kaptığı gibi Cihan'ın eline tutuşturdu. Korkuya kapılan hayvan can havliyle Cihan'ın baş parmağını tırmalayıp kaçtı. Kalfalar afallamış, sarsılmış halde kapıya yöneldi. Kaçarcasına sokağa çıktılar. Onların orada olduğunu haber alan komşular toplanmıştı. Birileri taş attı, Nikola'yı omzundan vurdu. Sinan'ın kalfaları dehşet içinde kaçmaya başladılar. Şaşkınlıkla yanlış yöne dönerek bir arsaya daldılar. Ayak bileklerini çalılar çizdi, göğüsleri körük gibi inip kalkarak, her an birbirlerinin üstüne atlamasından endişelenerek ter içinde koştular. Nihayet yavaşladıklarında Nikola itiraf etti. ''Bunu yapasım yok vallahi. Benim de.'' dedi Cihan. Eline kedinin çizdiği yere bakarak. İnşaat sahasına döndüklerinde Davud'u iş başında buldular. Onları o halde görünce kaygıyla sordu Davud. İyi misiniz? Ne oldu? Cihan başlarına gelenleri anlattı. Hasta adamı, çocukları, kedileri, komşuları. Bunların sizi etkilemesine izin vermeyin dedi Davud. Barakaları yapmaya hakları yoktu. Yarın bir gün deprem olsa tepelerine yıkılır o damlar. Hem yanlış hem tehlikeli. Ama gidecek başka yerleri yok dedi Nikola. Tazminat alacaklar ya, sultanımız söyledi. Yeterli değil, sen de bilirsin, ben de dedi Cihan. Ne yapabiliriz diye mırıldandı Davud parmaklarını sakalında gezdirirken. Ustamız bize emanet etti burayı. Peki kendisi nerede? Biz belayla uğraşırken o sultanın camini inşa ediyor. Kelimeler ağzından çıkar çıkmaz utandı Cihan. Öfkesi karşısında sarsılmıştı. Unut bunları dediğimi. Unuttum bile dedi Davud anlayışla. O hafta hiçbirinin içinden Sinan'a yazmak gelmedi. Yazıp da durumu anlatmak. Birbirlerinden uzak durdular derken ustalarından haber ulaştı. Çalışkan kalfalarım. Şayet sultanımızın camiini tez vakitte bitirme emri almamış olsaydım yanınızda olurdum. Selimiye Camii'nin aciliyeti ve ehemmiyeti beni Edirne'de kalmaya mecbur bıraktı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifini sizin mahir ellerinizde gönül rahatlığıyla emanet edebileceğimi bilerek buraya geldim. Mafih bunun en meşakkatli işimiz olduğunun farkındayım. Bizim zanaatta taşlarla dolu dostluk kurar, çinilerle hasbihal eder, mermerleri dinleriz. Fakat bu defa sizler evlerini yıktığınız insanlarla yüz yüzesiniz. Bu pek zor ve külfetli. Elimden gelseydi o ailelerin her birine bahçeli konaklara taşırdım. Ama bu beni aşar, sizleri de. Yalnız şunu unutmayın ki şehirlerde insanlar gibidir. Öyleyse sadece taştan ve ahşaptan yahut sokaktan ve abideden müteşekkil değildirler. Onların da yüreği, beyni, midesi, ciğerleri var. Onlar da yaralanır ve kanar. Yapılan her gayrimeşru bina İstanbul'un kalbine çakılmış bir çividir. Her yangın ciğerlerine is doldurur. Bir şehre tıpkı bir masuma merhamet ettiğiniz gibi acıyabilmeniz lazım. Yoksa dengeli kararlar alamayız. Herkes her yere inşaat kondurmak isteyebilir ama bu İstanbul'u üzer, incitir, bitirir. Buna hakkımız var mı? Şehirlerin dertlerini anlatmaya dilleri yok. Seslerini biz duymazsak kimse duymaz. Allah muvazenenizi daim kılsın. Naçiz saray mimarlarının başı, marangozlar piri Habibi, Neccar'ın çırağı fakir Sinan. O sonbahar Nikola, Davud ve Cihan sayısız kulübeyi yerle yeksan ettiler. Ne kadar kararlı çalışsalar da şehre yeni göç edenler bunlardan daha hızlıydı. Kalfalar bu tarafta gece konduları yıkarken, başka semtlerde çok daha emniyetsiz ve çirkinlerini inşa ediyorlardı. Sinan'ın sokakların eni ve evlerin yüksekliğine dair koyduğu kurallara kimse itibar etmiyordu. Ne subaşı, ne kadılar, ne de giderek yalnızlaşan sultan. Mimar başına yeterince arka çıkıyordu. Sinan'ın kalfaları İstanbul'u kurtarmak için İstanbul ahalisine rağmen mücadele veriyorlardı. Hiçbir zaman düşünmemişti Cihan işlerin bu raddeye varabileceğini. Bir mimarın vazifeleri arasında binaları insanların elinden ve geçmişi bugünün hırslarından kurtarmanın da olduğunu. Kubbe. Herkesin dilinde bu vardı. Mimar başına yazdığı talimatlarda Ayasofya'nınkinden bile büyük bir kubbe talep ediyordu Sultan Selim. İsmine adanan cami, İslamiyet'in Hristiyanlık karşısındaki zaferini dünya aleme ilan etsin istiyordu. Bütün bu konuşmalar Cihan'ı ziyadesiyle geriyordu. Halbuki vaktiyle Bizans hükümdarı da benzer bir arzuyla yola çıkmıştı. En devasa kubbe onunki olacaktı. Saray mimarları bu kadarına cesaret edememişti. Ayasofya'nın mümkün olduğunu yetenekli bir matematikçi olan Antemios ispatlamıştı. Demek her dönem, her muktedir, kendi şanı yürüsün diye bir öncekinden de görkemli binalar talep ediyordu. Tıpkı padişah gibi ahali de kubbeleri ve kubbe bazları yarıştırıyor, marangozluktan yetişen Sinan ile matematikçi Antemios'u kıyaslıyorlardı. Cihan, Davut ve Nikola nihayet Edirne'ye ustalarının yanına dönmüş, caminin yapımında yardım etmeye koyulmuştu. Sabahtan akşama kadar üzerleri toz, pabuçları talaş kaplı, alınları ince bir ter tabakasıyla parlar halde koşturuyorlardı. Herkes bitaptı ama yapıyı vakitlice teslim edebilmek için canla başla çalışmaya devam ediyorlardı. "Keyfini kaçıran bir şey var galiba," dedi Sinan bir gün Cihan'a. "Dalgınsın." "Ustam bağışla. Bu cami bitse diye sabırsızlanıyorum," dedi Cihan. 4 haftaya tamamlanır Allah'ın izniyle," dedi Sinan. O bile haddinden uzundu esasında ama Cihan sesini çıkarmadı. 80 küsur yaşındaki ustası seher vaktinden akşam ezanına çalışıp didinirken şikayet etmeye utanıyordu. Ne kadar yalvarsalar da Sinan'ı dinlemeye ikna edemiyorlardı. Ateşe uçan pervane gibi. Sinan da inşaat sahalarının kirine, çamuruna ve çoğu zaman kölelikten aşağı kalmayan çalışma şartlarına çekiliyordu. Merasimlerde saf ipekten kaftanlar giyse de nasırla kaplı elleri ve kırık tırnaklarıyla amele gibi didiniyordu sermimar. Emrindekiler için Sinan'ı bilfiil sahada görmek bir askerin kumandanını harp meydanında izlemesinden farklı değildi. Sinan'ın inatçı çalışkanlığı herkese sirayet ediyordu. "Bu cami yordu bizi," dedi Sinan birden. "Ana rahminde bir bebek düşün. Aylar boyu anasından beslenir, onu yorar. Biz de inşaat yaparken gebe bir kadın gibiyiz. Hele bebek doğsun, o vakit bizden mesulde olmayacak." Cihan, ustasının inşaat yapmak ile doğum yapmak arasında benzerlik kurmasına şaşırdı. "Başka binalarda bu olmadı. Köprüler, camiler, medreseler, su kemerleri yaptık. O vakit neden böyle hissetmedik?" "Hissettin ama hatırlamazsın. Nesnenin tabiatında var. Geçen sefer ne çektiğimizi unuturuz." "Gene analar gibi." Sinan durakladı. Bir sonraki cümleyi söyleyip söylememekte tereddütlüydü. "Fakat bazı doğumlar daha zordur tabii." Bu konuşmadan 2 hafta sonra Sultan Selim bir mektup göndererek camiyi denetlemeye geleceğini bildirdi. Merasimle varacaktı Edirne'ye. Bunun için beyaz fili istiyordu. Mahmut gözden düştüğünden beri çota yine çok rağbetteydi. Ustasının izniyle Cihan çotayı alıp saraya döndü. Fil ahırda istirahat ederken o da hayvanat bahçesindeki ahbaplarıyla hasret giderdi. Ertesi sabah ikisi de süslenip püslenmiş alaya katılmaya hazırdı. Her şey ihtişamlıydı. Yeniçeriler, Haseki muhafızları ve okçular parlak renkli kıyafetlerle donatılmıştı. Çok sayıda cariye kalın perdeli arabalara binmiş hünkâra refakat ediyorlardı. Havada heyecan ve gurur hissediliyordu. Mamafi bunun altında güneşli bir günde ufukta toplanan kara bulutlar gibi bir huzursuzluk vardı. Kıbrıs'ın kaybedilmesi ve katedrallerin camilere çevrilmesi karşısında şaşkına dönen Hristiyanlar, mukaddes ittifak oluşturmuşlardı. Papa, İspanyollar ve Venedikliler aralarındaki kadim düşmanlıkları bir kenara bırakarak kuvvetlerini birleştirmişti. Bir tarafta Sultan Edirne'ye seyahat ederken açık denizde donanmalar savaş halindeydi. 1 saat sonra Sultan Selim toparlak al yüzüyle çıka geldi. Askerleri selamladıktan sonra atına doğru seyirtti. Safkan, siyah bir aygır. İşte tam o esnada tuhaf bir şey oldu. At durup dururken ileri atıldı ve görünmez bir buz tabakasının üstüne basmış gibi kaydı. Kalabalıktan müşterek bir endişe nidası yükseldi. Bu bir alamet olabilirdi ancak, hayırsız bir işaret. Bariz şekilde canı sıkılan Selim atın ahıra götürülmesini emretti. Uğursuz bir hayvana binecek değildi. Atın yerine bir başka binek bulundu hemen, çota. Madem padişah İstanbul'u tantanayla terk etmek ve Edirne'ye aynı şekilde varmak niyetindeydi, fil sırtında gitmekten daha isabetli ne olabilirdi? Cihan'a derhal hem mahfeyi hem de çotanın nefret ettiği o parlak şıngırtılı başlığı hazır etmesini söyledi. Az sonra sultan filin sırtından sallanan merdivene tutundu ve zorlukla da olsa yukarı çıkmayı başardı. Tam mahfenin içine oturmak üzereyken çota, ya başlık kaşındırdı ya da şeytan dürttüğü için o koca vücudunu öyle bir salladı ki hükümdar dengesini kaybetti. Kuş tüyleriyle bezenmiş dev bir kumaş yığını olan sarığı kafasından yuvarlandı ve Cihan'ın ayaklarının dibine düştü. Sarığı kaptığı gibi apar topar merdivenden yukarı tırmandı Filbas. İlk defa birbirlerinin göz hizasındaydılar. Cihan merdivende, Sultan mahfenin içinde. Filbas başını eğdi ama bir an içinde olsa bakışları kesişmişti. "Devletlum," dedi Cihan. Bir eliyle ipi tutup diğer eliyle sarığı uzattı. "Ver şunu," dedi Selim kızgın bir sesle. Bunun ardından gelen şey öyle acayipti ki yıllar sonra bile ne vakit o anı hatırlasa tepeden tırnağa ürperecekti Cihan. Sarık padişahın elinden kayarak gene yuvarlandı. Aşağıda hizmetkarlar koşuşturdular. Sarığı Cihan'a uzattılar, o da sultana verdi. Bu defa Selim ölü gibi bembeyaz bir yüzle dikkatle aldı sarığı, "Çekilebilirsin," dedi. Cihan alelacele merdivenden inip çotanın hortumuna usulca vurdu, hayvan onu kaldırıp ensesindeki yerine koydu. Dualar ve metiyelerle yola koyuldular. İnsanlar iki tarafa dizilmiş hayranlıkla bakıyordu. Nal seslerinden, tekerlek tıkırtılarından ve çotanın başlığındaki zillerin şıngırtısından başkaca ses duyulmuyordu. İstanbul'u geride bırakınca moralleri düzeldi. Sakin, huzurlu, manzara sinirlerine iyi geldi. Edirne'ye vardıklarında kendilerini daha zinde hissediyorlardı. Fakat kara haber onları şehrin kapısında karşıladı. Sadece savaş değil, Osmanlı donanmasının neredeyse tamamı kaybedilmişti. Şayet kıyametin başka bir ismi olsaydı, İnebahtı olurdu. Binlerce kişi boğulmuş, öldürülmüş, esir alınmıştı. Herkes dehşet içindeydi. Ama bu hal uzun sürmedi. Hayretin ardından hoşnutsuzluk geldi, hoşnutsuzluktan sonra da öfke. Birdenbire herkes padişaha diş biler olmuştu. İlk defa sokaklarda yürümeye korkuyordu Cihan. Bir keresinde çotayla ikisi pazar yerinden geçerken birileri taş attı. Filin kulağının üzerinden geçerken bir ağacın gövdesine çarptı. Cihan etrafa bakıp suçluyu bulmaya çalıştıysa da nafile. Aşık oynayan birkaç oğlan, seyyar sakatatçılar, alışveriş yapan insanlar gördü sadece. Suçlu herhangi biri olabilirdi. Daha evvel mimar kalfası sıfatıyla kovalanan Cihan, bir kez de hünkârın filbazı vasfıyla halkın nefretine hedef olmuştu. İnşaat sahasındaki ruh hali karamsar ve kederliydi. Ümitle başlayan yapıya şimdi kasvet hakimdi. Kıbrıs'ın fethinden az evvel tasarlanan, zafer ve kudret yansıtan, çiziminin bizzat peygamberden geldiğine inanılan Selimi'nin son demleri yenilgi ve eziklikle geçti. Bir uçtan öbür uca savruldu ruh halleri. Dedikodular durmuyor, düşmanlık edenler artıyordu. Bütün bunların ortasında Sinan hiçbir şeyden etkilenmeden yola devam ediyordu. Uzaklarda, açık denizlerde adalar fethedilir, gemiler batarken, Müslümanlar Hristiyanları, Hristiyanlar Müslümanları katlederken, Sinan Koza'ya benzer evreninde durmadan didiniyordu. Bu arada Sultan mektuplar gönderiyor, camiinde ne zaman namaz kılınacağını soruyor, inşaatın bir an evvel tamamlanmasını istiyordu. Hassa mimarlarının başı Sinan'a hüküm ki şerefli caminin kubbesinde Allah'ın yardımıyla kapandığını haber vermişsin. Âlâ. Dikkat ve ihtimam edilirse kurban bayramına dek orada namaz kılmak müyesser midir değil midir? Tez bildiresin. İncecik zarif minareler çoktan tamamlanmıştı. Tek katlı revaklar üstünde iki sıra pencerelerden ve kubbenin eteğinde inci gibi dizili yuvarlak kemerli pencerelerden içeriye bol ışık giriyordu. Çinilerden aksederek camiye aydınlık, adeta neşeli bir hava veriyordu. Hem de havadaki bedbinliğe rağmen. Kum taşı duvarlara vurulan bal rengi sıcak davetkardı. İç mekan alabildiğine genişti ve bir uçtan bir uca görüşü kesecek hiçbir şey yoktu. İnsan nereye diz çökerse çöksün mihrabı görebiliyordu. Herkes eşit mesafedeydi. İstanbul'daki Tekmil Selahattin camilerinden ve Ayasofya'dan farklı olarak burada kare baldaken yerine sekiz ayaklı merkezi bir kubbe yaratılmıştı. Bu şekilde yarım kubbeler kaldırılınca devasa ve yekpare bir dam altında birleşmişti bütün yapı. 34. ayrımın sonu sayfa 327, devamı 35. ayrımda.